Ayrım 8, Vurgun, Parsel Parsel 2, Murat Ağırel, Sayfa 100. FETÖ'nün masonik yapılanması. Melih Gökçek'ten bunaldınız mı? Tahmin ettim. Şimdi biraz ara verelim. Bu örgütün nasıl örümcek ağı gibi yapılandığına dair size devletin kayıtlarından birkaç bilgi vereyim. Biliyorsunuz FETÖ sadece Ankara'dan ibaret bir örgüt değil, tüm dünyaya yayılmış durumda. FETÖ'nün en geniş anlamda yargılandığı çatı davası iddianamesinde ise örgüte dair ilginç tespitler var. Şaşıracağınızı düşündüğüm vurguları birkaç sayfada özetlemek istiyorum. Fethullah Gülen aslında 12 Eylül askeri darbe öncesi hazırlanan gözaltına alınacaklar listesindeydi. Darbe sonrasında hakkında arama kaydı çıkartıldı. O arada vaizlik görevinden sağlık raporları alarak istifa etti. Ancak sıkı yönetim komutanlığınca çıkartılan yakalama emrine rağmen 6 yıl boyunca yakalanmadı. Sonunda 12 Ocak 1986 tarihinde Burdur'da yakalandı. Sonrasında ise kimler araya girdiyse bir gün sonra serbest bırakıldı. Belli ki devlette bir yerlere "o bize lazım" mesajı gönderilmişti. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında yine Sızıntı dergisinin Ekim 1980 tarihli sayısında kaleme aldığı Son Karakol başlıklı yazısında da ümidimizin tükendiği yerde Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz diyerek darbecilere bakış açısını anlatmıştı. Hatta Abdi İpekçi'nin öldürülmesi yerinde bir harekettir. İpekçi Beynel Biler Siyonistlerden olup İslam ve Türklük adına büyük cinayetler işlemiş bir kimsedir. Öldürenin elini öperim diyerek aslında siyasi cinayetleri nasıl azmettirdiğini açık açık ta o dönemden itibaren göstermişti. Örümcek gibi ağını kurdu. İl imamları bölge imamlarına bağlı olarak faaliyet yürüttü. Bir il imamı o ilin tamamından ve yurt dışında maddi olarak destek verdiği okullardan sorumluydu. İl imamına o ile ait kurum imamları ve il mütevelli heyeti doğrudan bağlıydı. İldeki kurum imamları şehirlerin büyüklüğüne ve bürokrasinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterirken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde kurumlar ile ilgili olarak yapılacak bir faaliyet Türkiye imamına bağlı olarak hizmet eden o kurumun imamı tarafından bizzat yürütülüyordu. Küçük şehirlerde ise kontrol tamamen il imamındaydı. Ankara'da da işler böyle yürütülmüştü. Cemaat ahir zamanın eritici ve öğütücü dalgalarına karşı koruyucu bir sed ve siperdir. Ferdi yaşanan bir Müslümanlıkta pek çok yanlışlıkların olma ihtimaline karşılık cemaatleşmede bu ihtimal daha azdır. Ayrıca ferdi yaşayanlar cemaate açılan ve lütfedilen nurani atmosfer ve iklimlerden mahrumdurlar. Cemaatte müşterek hareket vardır ve olmalıdır diyerek önce mürit topladı, sonra hepsini militanlaştırdı. Örgüt mensuplarının ettiği yemin irdelendiğinde de birlik, beraberlik, masonik kardeşliğe benzeyen ve örgüt jargonunda uhuvvet olarak adlandırılan hareket tarzının benimsendiği görüldü. İzmir Bozyaka'da imamlık yaparken Kur'an kursu öğrencileri için 1977 yılında açtığı yurdu Yamanlar Koleji adıyla okula çevirdi. Bu okul yıllar sonra tüm dünyaya yayılacak okullar zincirinin de başlangıcı oldu. Okul açılması için örgüt mensupları tarafından öncelikle bölge hakkında ön çalışma yapılır, bu çalışmalar esnasında bölgenin stratejik önemi, etnik ve coğrafi yapısı gibi kriterler ön planda tutulurdu. Bu ön çalışmalar sonrası sorumlu imamlar tarafından hazırlanan rapor Fethullah Gülen'e gönderilirdi. Ayrıca okul açılması konusunda doğrudan Fethullah Gülen'den de talimat gelebiliyordu. Sonuç olarak bir okulun açılması ile ilgili olarak kararı bizzat Fethullah Gülen verirken okul isimlerini de kendisi belirlerdi. Okulların yapımı toplanan paralarla gerçekleştirilirdi. İstisna olarak bir ülke veya o bölgedeki zengin iş adamları tarafından okul faaliyetlerine müsait binalar bedelsiz olarak tahsis edilebiliyordu. Örgüte ait okulların tüm masrafları cemaat mensubu esnaflar tarafından karşılanıyordu. Yani her okulun bir örgüt mensubu esnafı vardı. yurt dışı okullarının damastafları Türkiye'deki cemaat mensubu esnaflar tarafından karşılanırdı. Himmet sistemi de böyle doğdu. Mevcut okulun masraflarını karşılayan esnaf, aynı zamanda okulun öğretmen ve idari kadrosuna ödenen maaşlarını da karşılardı. Masraflar için bir bütçe belirlenir, tüm harcamalar düzenlenen bütçede gösterilirdi. Yurt dışındaki bir okulun masraflarını karşılayan esnafa, o ülkede kendi alanında iş yapabilmesi için çalışmalar yapılırdı. Günümüz tabiriyle win-win, yani kazan-kazan tarikatıydı. Aslında okullar örgütün finans kaynaklarından biriydi. Çünkü öğrenciler ve velilerden de himmet, bağış, burs adı altında paralar toplanırdı. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde örgüte ait olduğu değerlendirilen anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dershaneler dahil toplam 1439 eğitim kurumu bulunduğunu, bu kurumların 553'ünün dershane olduğunu bildirmişti. Devlet memurlarının, özellikle hassas görev icra edenler için, para toplama faaliyetleri ise söz konusu kurumun o yerleşim yerindeki sorumlusu, yani imamı tarafından organize ediliyordu. Örgütün iş adamları yapılanması TUSKON, kendisine bağlı 7 federasyon ve bunlara bağlı 211 üye dernekle adeta örgüte darphane gibi çalışıyordu. Üye iş adamı ve girişimci sayısı 2014 yılı itibariyle 55.000 civarındaydı. Düşünebiliyor musunuz? Söz konusu 55.000 üye arasında Boydak Holding, Koza İpek Holding gibi çok büyük cirolara sahip işletmeler olduğu gibi ilçe merkezlerindeki küçük bir hırdavatçı ya da eczacı da vardı. Örgüt kamu kurumlarındaki kadrolaşmasını tamamladıktan sonra elinde bulundurduğu yaptırım gücünü nakde çevirmeye başlamıştı. Örgüte himmet vermeyi reddeden iş adamlarını olağan dışı denetimler, gerçeğe aykırı raporlar, adli veya idari soruşturmalar ile cezalandırdılar. Himmet konusunda eli açık olan iş adamları örgüt tarafından kamu ihaleleri ve başkaca olanaklarla mükafatlandırıldı. Örgütün gelir kaynakları arasında neler yoktu ki? Borsa spekülasyonları, devlet ihaleleri, teşvik ve hibeler, kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi, yani mutat uygulaması, örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adli veya idari işlemler yaparak piyasanın örgüt firmalarına teslim edilmesi, kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlamaları bilgilerinin ilişkili firmalara sızdırılması, kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi, belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması. Bir de bunlara ek olarak kurumsal gelirleri vardı. Örgüt tarafından iş yapan şirketlerin kazançlarından %20 ile 50 arasında himmet parası toplanıyordu. Fethullahçı terör örgütünün en önemli gelir kalemlerinden birini kamu ihaleleri ve devletin elindeki imkanlar oluşturuyordu. İhaleler örgüt gelirlerinin vazgeçilmeziydi. Örgüt hemen her ihaleden himmetini alacak bir sistem yaratmıştı. Örgüt mensubu kamu görevlileri devletin ve idarelerin aldığı malı yüksek fiyata alarak ihaleye giren firmanın çok yüksek kar elde etmesini ve elde edilen yüksek karın bir kısmının örgüte himmet bağış şeklinde aktarılmasını sağlamaktaydı. Örgüt usulsüz dinlemelerle kimin hangi ihaleye ne bedel vereceğini önceden bilerek istediği şirketlerin ihaleyi kazanmasını da sağlayabiliyordu. Daha böyle neler var? Tek tek örnek vermeye sayfalar yetmez. Yıllarca gerçek yüzünü gizleyen takiyeci örgütün maskesinin düşmesiyle kendisini kamuoyuna altın nesil olarak pazarlayan örgüt mensuplarının zamana yayılmış nasıl bir ideolojik eğitimden geçerek gözü ve aklı kör bir militana dönüştüğünü de yaşayarak gördük. Aslında toplumda bunların nasıl bir yapı olduğunu görenler çoktu. Ne mutlu ki ben de bu tehlikeyi görenlerden biriydim. Yıllarca bu örümcek ağının ülkeye nasıl yapıştığını attığımız her adımda anlattım. Haliyle tuttular beni de Ergenekon davasına dahil edip yargılamaya çalıştılar. Adaletin tokadı enselerinde patladı, yetmedi. 1980'den gelen darbe seviciliklerini uygulamaya koyarak ülkeye çökmeye çalıştılar. Bunları anlatmamdaki sebep şu. Ankara'da aslında işleyiş aynen böyleydi. Ankara Ticaret Odası'nı ele geçirmeye çalışmalarının amacı da bu sistemi ayakta tutabilmekti. İktidarla çalışmaya başladıktan sonra koca ülkede sığınabilecekleri, güvenebilecekleri az sayıda limandan bir tanesiydi Ankara. Kime güveniyorlardı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne. Çünkü en yakınlarından öğrendim. Gökçek Belediye'yi neredeyse tamamen bu örgüt mensuplarıyla yönetiyordu. Kimdi bunlar? Cemil Koca, Ahmet Ertürk, Rahmi Bıyık ve Kamil Kılıç. Gökçek'in odasına kapıyı çalmadan giren isimler. Bütün atamaları, ihale düzenlemelerini, meclis kararlarını, himmetleri ayarlayan isimler. Gökçek gıkını çıkaramadığı gibi onlarla birlikte yürüdü. Türkçe olimpiyatlarını düzenledi, ANFA üzerinden destek verdi, parsel parsel imar ve emsal artışları yaptı. Yetmedi. ATO seçimlerine FETÖ adına müdahale etti, örgütün adamlarını belediyede topladı, yargıdaki adamlarına maddi imkanlar sağladı, 2013'ten sonra bile şüpheli hareketlerde bulundu. Daha önce yazdığımı bir daha yazayım. Tüm bu hizmetler sonra döndü, dolaştı, Ankaralı'nın kafasına bomba olarak yağdı. Dördüncü bölüm. Buraya kadar Gökçeklerin hep FETÖ ile olan ilişkilerini yazdım. Aslında ilk kitapta da bahsetmiştim. Bu konuyu Gökçeklerin FETÖ ile olan ilişkisi diyerek daraltmamalıyız. 30 ya da 40 yıl sonra bu ve benzeri kitaplar dönemin siyaset tarihine ışık tutacak. AKP döneminde neler yaşanmış denildiğinde bir düzeni, bir dönemi anlatacak. AKP iktidarının nasıl işlediğine dair çok önemli ipuçlarını verecek. Bu yüzden belediyedeki örgütsel ilişkileri ve bu açıdan altına imza atılan kararların yetmeyeceğini düşündüm. Yolsuzlukları da araştırdım. Aralarında mahkumiyet alınan dosyalar olduğu kadar sümenaltı edilenler de var. Birincisiyle başlayalım. Sihirli kelime İvedi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Mart 2017'de belediye ve bağlı kuruluşların sorumluluğunda bulunan aklınıza gelebilecek tüm hizmet binalarında X-ray cihazı ve alarm sistemleri almak için ihale yapmak istiyor. Dikkat edin, bu tarih Gökçek istifa ettirilmeden birkaç ay öncesine denk geliyor. İvedi şekilde istenen ihalenin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca yapılmasına karar veriliyor. Günümüz koşullarında anlaşılabilir bir talep değil mi? Sonraki süreçte Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nce çeşitli birimlerden toplanan yazılar ile 145 adet X-ray cihazı, erken uyarı sistemi ve yazılımı ile 500 adet kapı tipi metal arama dedektörüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup, bu cihazların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21B maddesine göre pazarlık usulüyle alınması için onay alınıyor. Yaklaşık maliyet çıkarılmak için teklifler toplanıyor. 3 farklı firmadan: Blink Bilişim Hizmetleri AŞ, Franklin Ticaret Kontuarı Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Focus İnşaat ve Turizm AŞ'den alınan fiyat teklifleri toplanıyor. Teklifler neticesinde yaklaşık maliyet 48.7 milyon lira olarak tespit ediliyor. İhaleye çıkılıyor. İhale kayıt no 2017/181786. Kamu İhale Kanunu'nun 21B maddesine göre yapılan, ivedi kelimesi sırf bu ihaleyi 21B ile yapmak için kullanılan anahtar kelime, ihale Focus İnşaat ve Turizm firmasına bırakılıyor. Bırakılıyor diyorum çünkü bu ihale usulünde rekabet yok. Firma ihaleyi 47 milyon 799 bin lira bedelle almış. Yani neredeyse hiç kırım, iskonto, indirim yapılmamış. Yüklenici firma ile 5 Mayıs 2017 tarihinde de sözleşme imzalanmış. Ne var bunda diyorsunuz? Haklısınız, anlatayım. İhale konusu X-ray bagaj kontrol cihazının tanımı daraltılarak yapılmış. Yani bu özellikler zorunlu ve elzem olmamasına rağmen yalnızca o dönemde belli bir modeli, Kanada üretimi Voti XR3D 60S işaret edecek şekilde düzenlenmiş. Haliyle rekabet üstü kapalı bir şekilde engellenmiş ve uygun fiyatlı modelleri satan firmaların ihaleye girmesi önlenmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu ve müfettişler bu durumu incelemiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. İşin garibi daha fecaat durumlar tespit edilmiş. Miş diyorum çünkü ben de belgelerden okuyorum. İhalenin fiyat araştırması için görevlendirilen elektrik elektronik mühendisi Ömer Kemal Yanal'ın ifadesi çok çarpıcı. Özetleyerek aktarıyorum. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında 9 yıldır çalışmaktayım. Söz konusu ihale için Yeşil Alanlar Şube Müdürü Mehmet Altay tarafından yaklaşık maliyet ve şartname oluşturulması için elektrik teknikeri Okan Karakoç ile birlikte görevlendirildim. Şartnameyi normal şartlarda Okan Karakoç ile hazırlamamız gerekiyorken Mehmet Altay tarafından bize verildi ve Okan Bey ile imzaladık. Fakat tarafımızca imzalanan şartnamede söz konusu ürüne ait özellikleri tek bir marka barındırdığı için teklif veremediler. Daha sonra Mehmet Altay tarafından Blink, Franklin ve Focus firmalarına teklif göndermem istendi ve gönderdim. Adı geçen firmalardan teklif geldi. Söz konusu ürün için fiyatların aşırı yüksek olduğunu Mehmet Altay'a söyledim. O dönemde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığında işin takibini yapan elektrik mühendisi Alparslan Yılmaz'ın şartnameye uygun ürün için piyasadan uygun bir teklif bulduğunu duydum. Fakat o firmaya herhangi bir teklif sunulmayarak söz konusu firma fiyat değerlendirmeye alınmadı. Bu konuyla alakalı Alparslan Bey'e mobbing ve baskı yapıldığını duydum. Daha sonra Mehmet Altay bize bu işin Asım Balcı'dan geldiğini, hiçbir değişiklik yapmayacağımızı söyledi. Daha sonra o zamanki Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Ömer Bircan ile söz konusu ihale için görüşme talep ettim ama bizimle kesinlikle görüşmedi. Söz konusu fiyat araştırması için ek süre istememize rağmen bir an önce ihaleyi bitirmemiz gerektiği Mehmet Altay tarafından bize söylendi. Daha sonra daire başkanı Ömer Bircan ve şube müdürü Mehmet Altay'ın imzasının olduğu yaklaşık maliyet birim fiyat cetvelinin tarafımca imzalanması istendi. Söz konusu cetvelin tarafımca imzalandıktan sonra hiyerarşik olarak üste imzalanması için gitmesi gerekirken imzalanmış olarak en son bana geldi. Bunun üzerine fiyatların yüksek olduğu, bu kadar yüksek miktarlı bir ihale olmasına rağmen ihale sürecinin daha önce görülmemiş bir hızla ilerlediği gerekçesiyle imza atamayacağımı, atarsam sorun yaşayacağımı belirtmem üzerine Mehmet Altay bana, bu işin takibini Asım Balcı ve bir Cumhurbaşkanlığı görevlisi takip ettiği için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsın, Alparslan'ın başına ne geldiğini biliyorsun diyerek üstü kapalı tehdit etti. Vicdanen rahatsız olmakla beraber mecburen imzaladım. Daha sonra daire başkanı Ömer Bircan tarafından benzer birkaç ihalede komisyon başkanı olarak görevlendirilmemin işlemlerimi aksattığını, bu yüzden komisyonda görevli olmak istemediğimi kendisine bir dilekçeyle sunmama rağmen dikkate almadı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak diğer ihalelerde yükleniciye ödenecek küçük miktarlı ödemelerin bile peyderpey yapılması ya da defalarca ötelenmesine rağmen söz konusu ihale için 47 milyon lira civarında tutarın tek seferde ödenmesi dikkatimizden kaçmadı. Ayrıca yapılan ihale için attığım imza sebebiyle o günden itibaren pişmanlık duyduğumu belirtmek isterim. Peki ben soruyorum, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek suç değil midir? Devamı da var. Araştırması için görevlendirilen elektrik teknisyeni Okan Karakoç'un ifadesinde aynen şunlar söyleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında 25 yıldır elektrik teknikeri olarak çalışmaktayım. Söz konusu ihaleye ait teknik şartname hazırlanması ve fiyat araştırması için idare tarafından görevlendirildim. Mehmet Altay şartnamenin Ömer Kemal Yanal'da olduğunu söyledi. Teknik şartnameyi teknik ve mesleki bilgim çerçevesinde inceledim. Zaman kısıtlı olduğundan ve işin aciliyetinden dolayı şartnameyi yeterli olarak inceleyemedik. Fiyat ile ilgili herhangi bir araştırma yapmadım. Bu yüzden yaklaşık maliyet birim cetveline imza atmadım. PES. Görünen şu ki Çevre Koruma Dairesi Yeşil Alanlar Şube Müdürü Mehmet Altay tarafından yapılan yönlendirmeler neticesinde fiyat araştırması yapmakla görevli yetkililer etkin bir araştırma yapamamış, imzalar görevlilerin iradesini yansıtacak şekilde değil, prosedür için usule aykırı şekilde en yetkiliden en yetkisize sıralama olacak şekilde attırılmış. Bu sayede sadece önceden belirlenmiş 3 firmaya teklif yapılması sağlanmış. Üstelik araştırma yapmak isteyen görevlilere üstü kapalı ifadelerle Mehmet Altay baskı yapmış. İhale evrakında kamu ihale kanununun öngördüğü şekilde yüklenici firmanın mesleki ve teknik yeterliliğini gösterir hiçbir evrak görülememiş. İhaleyi alan firma güvenlik ve bilişim alanlarında daha önce bu nitelikte iş yapmış mı yapmamış mı belli değil. Alınan 145 adet cihazın sadece 118'i kurulabilmiş ama 145'i de hem de en üst sınırdan para ödenmiş. 47 milyon liralık ihale konusu ürünler kullanılmamış ve alındıktan çok kısa bir süre sonra da depolara terk edilmiş. Hani bu ürünler acil alınmalıydı? Niye depolarda çürümeye terk ettiniz? Tam 47 milyon lira Gökçek istifa etmeden aylar önce belediyenin kasasından aktarılmış. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 113.